Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 22. Ayrım. 11. Juliana Dunne, sistemin aktif bir tehdidi teşhis edip o tehdidi toplumdan ayırmak konusundaki başarısızlığının bir örneğidir. Eve'in sesi sakin ve netti. Tüm yüzü ekranı kaplayana kadar kamera yaklaştı. Juliana Dunne'u topluma karşı işlediği suçlara uygun şekilde suçlayıp cezalandıramamak sistemin bir hatasıydı. Yalnız, kamera Nadine'e döndü. Samimi, ağırbaşlı, ilgili. Siz de o sistemin bir parçasısınız. Sisteme inandığınızı beyan ediyorsunuz. Evet, sisteme inanıyorum. Sizinle bu sistemin bir temsilcisi olarak konuşuyorum ve nerede hatalı olduğumuzu, bunu düzelteceğimizi ifade ediyorum. Mümkün olan her şekilde, elimizdeki her araçla Juliana Dunne'un peşindeyiz. New York'ta olsun ya da olmasın, Juliana Dunne takip edilecek, ele geçirilecek. Walter C. Pettibone ve Henry Mountain cinayetleriyle suçlanacak ve gerektiği şekilde yargılanacak. Bu soruşturma hangi şekiller ve araçlarla ilerliyor? Bütün açıları tek tek ele almakta olduğumuz dışında soruşturma detayları ile ilgili yorum yapamam ama onun kim ve ne olduğunu biliyoruz. O nedir Teğmen? Juliana Dunne bir katildir. Yaptığı şey ve biz onu durdurana kadar yapmaya devam edeceği şey yalnızca bu. Peki New York sakinlerinin bir temsilcisi olarak siz, ben New Yorkluların temsilcisi değilim diye araya girdi Eve. Ben yalnızca New York sakinlerine hizmet etmeye ve onları korumaya söz vermiş bir polisim ve öyle yapacağım. O sözü tutacak ve Juliana Dunne'un ikinci kez toplumdan uzaklaştırılmasına yardım edeceğim. Onu bizzat kendim bir hücreye koyacağım. Ciddi misin? Juliana yatak odasında durmuş, yeni parlattığı buklelerini fırçalarken dudaklarını büzerek Eve'in ekrandaki yüzüne baktı. Seni kendini beğenmiş kaltak. İlk seferde şansın yaver gitti, o kadar. Bu kez yaklaşamadın bile. Burada burnunun tam dibinde oturuyorum ve senin haberin bile yok. Elindeki fırçayı odanın diğer tarafına fırlattı. Evlendiğin o adam ayaklarının dibine serildiğinde ne diyeceksin bakalım? O adam son nefesini almaya çalışırken de bakalım bu kadar ukala olabilecek misin? Bakalım hoşuna gidecek mi? Sen o iki yaşlı zavallının izini sürmeye devam et. Onlar hiçbir şeydi. Bu kez konu sen ve seninki Dallas. Seni yenmeye geldim. Ödeşme zamanı. Arkasını döndü ve aynadaki yansımasıyla kendini sakinleştirmeye çalıştı. Ama bir konuda haklısın Dallas. Benim işim cinayet ve işimde çok iyiyim. Karısının röportajını izlerken Rourke da zekice diye düşündü. Çok zekice. Adını ve soyadını söylemeye devam et ki duyan herkesin kafasında yer etsin. Nadine de Dunne'un birçok resmini ekrana yansıtarak üzerine düşeni yapmıştı. Her 90 dakikada bir tekrar yayınlanan 4 dakikalık röportajı izleyen hiç kimse Juliana Dunne'u unutamazdı. Aynı şekilde Eve Dallas'ın ismi ve yüzü de Juliana Dunne'un beynine kazınmış oluyordu. Eve'in Dunne'un dikkatini kendi üzerine çevirmeye çalıştığı sonucuna vardı Rourke. Yine bir masumu korumaya çalışıyordu. Bu masum, korunmasız bir masumdan oldukça uzak, kendi kocası da olsa. Rourke'un bu konuda başka fikirleri vardı. Şüphesiz birbirine girmelerini sağlayacak fikirlerdi bunlar. Ama ondan önce Dallas şehrini ve hala orada yaşayan anılar konusunu aradan çıkarmaları gerekiyordu. Rourke bir yandan Eve'in oraya gideceğine, bu kabusla yüzleşeceğine seviniyordu. Sadece oraya gitmekle tamamen özgürleşemezdi ama yine de karısının ömrünün her günü taşıdığı yükü biraz olsun hafifletebileceğini umuyordu. Diğer bir yandansa Eve'in tıpkı uzun yıllar yaptığı gibi tüm bunlara arkasını dönmesini istiyordu. Her şeyi derinlere gömüp önüne bakmasını. Oysa geçmişin sürekli insanın peşinden geldiğini, kocaman siyah bir köpek gibi takibi bırakmadığını en iyi bilenlerden biriydi. Tam güvende olduğunu düşündüğünde üzerine atlamaya ve dişlerini boğazına geçirmeye hazır bir köpek. Rourke, geçmişi gömmek için ne yapmış olursa olsun hiçbir zaman yeterli olmamıştı. İçinde yaşamaya devam ediyordu. Burada servet, rahatlık ve güzelliklerle dolu bu muhteşem evde bile Rourke'un içinde Dublin'in ara sokakları varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Kendi geçmişinin, karısının birlikte yaşamak zorunda olduğu geçmişten muhtemelen daha kolay olduğunu düşündü. Rourke'un geçmişi daha çok fakirlik, sefalet ve berbat bir aile ilişkisiydi. Ancak yine de daha çok bir köşede oturan ve asla gitmeyen, kötü ve rahatsız edici bir akraba gibiydi. Aç olmanın, korkmanın, bedeninin her yerine inen yumrukları hissetmenin ne demek olduğunu iyi biliyordu. Onu sevmesi, koruması, kucaklaması gereken ellerin indirdiği yumruklardı bunlar. Sonuçta babaların oğullarını kucaklaması gerekirdi. Ama Rourke bundan kurtulmuştu. Çocukken bile kurtulma yolları bulmayı başarmıştı. Dostlarla, düşmanlarla girişilen, yasal olmaktan epey uzak işler oldukça eğlenceliydi ve kazançlı. Çalmıştı, hile yapmıştı, tezgahlar kurup insanları kandırmıştı. Her ne kadar nedensiz tek bir can almasa da insan öldürmüştü. Bir isim, sonra bir iş, sonra bir endüstri inşa etmişti. Sonra bir tür dünya diye düşündü. Seyahat etmiş, gördüğü ne varsa zihnine almıştı, öğrenmişti ve yaşamını zeka ve hile ile, hünerli parmaklar ve hızlı ayaklarla döndüren genç oğlan, zengin ve güçlü bir adam haline dönüşmüştü. Sahip olmak istediği her lanet şeye sahip olan ve gerektiğinde yasaların karanlık tarafında hünerli manevralar yapan bir adam. Hayatında kadınlar olmuştu. Bazıları gerçekten değer verdiği kadınlardı. Ama yalnızdı. Eve kadar ne denli yalnız olduğunun kendi bile farkında değildi. Eve sayesinde kendi kalbini görebilmişti. Ve Eve'in kendi kalbini görmesi biraz daha zaman alabilirdi ama onu Rourke'a göstermişti. Rourke'un yarattığı dünya, o dünyanın içinde yaşayan adam sonsuza dek değişmişti. Birkaç saat sonra geri dönüp Eve'in geçmişiyle, korkularıyla yüzleşeceklerdi birlikte. Rourke'un konsolundan güvenlik kapısının açıldığını gösteren bir sinyal yükseldi. Panele baktığında Eve'in resmi aracının onaylandığını gördü. Sonra kalktı ve karısının eve gelişini izlemek için pencereye doğru ilerledi. Eve, son dönüşünü yaparak eve doğru ilerlerken dalları toprağa doğru eğilmiş, sık ağaçlardan birinin altında iki figür gördü. Vücutlarının çoğunu yeşil yapraklar ve solmaya yüz tutmuş çiçekler kapatıyordu. Gaza bastı, silahını çıkardı ama bir anda kim olduklarını ve ne yaptıklarını fark etti. Peabody'nin anne babası, hoş kokulu çiçeklerin altında durmuş, tutkuyla öpüşüyorlardı. Komik bir utançla silahını koşumuna yerleştirdi ve gözlerini devirerek yola devam etti. Aracı her zamanki gibi giriş merdivenlerinin hemen önüne park etti. Bunun iki sebebi vardı. Daha rahattı ve Somerset'i çileden çıkartıyordu. Eve'in herkesin birbirini görmemiş numarası yapacağına dair umutları, Sam ve Phoebe el ele tutuşmuş ona doğru geldiklerini gördüğünde suya düştü. Ellerini cebine soktu. Nasıl gidiyor? Muhteşem bir gün. Phoebe'nin dudakları bir tebessümle yukarı doğru kıvrılmıştı ama kesintisiz ve direkt bakışları Eve'in ensesinde hafif bir karıncalanma hissi oluşmasına sebep oldu. Kasıtlı olarak Phoebe'nin alnında bir nokta seçerek oraya odaklanmaya çalıştı. Gözlerine bakma diye hatırlattı kendine. Doğrudan göz teması kurma. Sen ve ben biraz keyfini çıkaralım dedik. Phoebe saçlarını geriye doğru atınca örgülerindeki gümüş halkalar hafifçe şıngırdadı. Dışarı çıkmadan önce Kanal 75'te Nadine Furst röportajını seyrettim. Çok güçlü ve kararlı görünüyordun. Kararlıyım ve güçlü. Rourke bize yarın şehir dışına çıkacağınızı söyledi. Evet, dava ile ilgili bir şey, dedi Eve tedirgin bir tavırla. Sam'e bakmamaya çalışıyordu. Siz yokken burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Hayır, teşekkürler. Juliana Doon'a rastlayıp sivil bir tutuklama yapmazsanız tabii. Sanırım o işi sana ve Delia'ya bırakacağız. Benim Sarah'da bir şeyi kontrol etmem gerek. Sam, sen Eve'i yürüyüşüne eşlik etmesi için ikna et. Daha diğer ikisi ağzını açıp bir şey söyleyemeden Phoebe uzun çiçekli eteğiyle süzülerek uzaklaştı. Özür dilerim dedi Sam hemen. Aramızda bir tür gerginlik olduğunu biliyor. Ben hiçbir şey söylemedim. Tamam. Tamam değil. Eve onu tanıdığından beri ilk kez adamın sesinde bir kızgınlık duydu. Aynı şeyi yüzünde de görebiliyordu. Seni kendi evinde rahatsız ediyorum ve üzüyorum. Sen ve Rourke bize evinizi açtınız ve ben bu iyi niyeti suistimal ettim. Son birkaç günü bir otelde geçirmemiz için Phoebe'yi ikna etmeye çalışıyordum ama sen geldin ve... Sam devam edemedi. Tıpkı Eve gibi sanki onlarla ne yapacağını bilemiyormuş gibi ellerini cebine soktu. Bir süre öylece bahçeye, renklere ve ağaçlara bakarak sessizce durdular. Eve pisişik filan değildi fakat adamdan yayılan üzüntünün çelik bir duvarı delecek kadar yoğun olduğunu hissedebiliyordu. ''Bak gerçekten önemli değil. Zaten birkaç günlüğüne buradasınız. Ben de günün çoğunda evde olmuyorum.'' ''Benim ilkelerim vardır.'' dedi Sam sessizce. ''Bir kısmı Free Agger'lıkla ilgili, bir kısmı da yaşamın nasıl sürdürülmesi gerektiğine dair kişisel fikrim sadece. Ben aileyi korumaya, faydalı işler yapmaya inanıyorum. Yaşamda bize verilen zamanın keyfini çıkarmaya ve kimseye zarar vermemek için elimizden geleni yapmaya. Bana takdir edilen yetenekle bir sorumluluk, bir ilke daha geliyor. Diğer insanların mahremiyetine ve isteklerine saygılı olmak. Bana verilen şeyi asla kişisel çıkarlarım, keyfim ya da merakım için kullanmamalı ve kimseye zarar vermemeliyim. Ancak sana zarar verdim.'' Eve derin bir nefes aldı. Sam onu tam en zayıf olduğu yerden vurmuştu. ''İlkeleri bilirim. Onlarla yaşamayı, onlara göre yaşamayı bilirim. Ama aynı zamanda hatalar ve yanlışlıklar olabileceğini de bilirim. Bilerek yapmadığını ve bunu benim dışımda biriyle konuşmaktansa muhtemelen kendi dilini çiğneyeceğini biliyorum. Fakat seni çok az tanıyorum ve neredeyse yabancı olduğum birinin bana bakması ve böyle bir çirkinlik görmesi benim için biraz zor.'' ''Sana baktığımda çirkinlik gördüğümü mü sanıyorsun?'' Sam'in eli cebinden çıktı, Eve doğru uzandı, sonra duraksadı. ''Öyle değil, öyle bir şey yok Eve. Ben çirkin bir anı gördüm. Bir çocuğun bırak yaşamasını, varlığından bile haberdar olmaması gereken bir korkunçluk gördüm. Ben şiddet yanlısı bir adam değilim. Ne doğam, ne yetiştirilişim gereği. Ama keşke...'' Cümlesini tamamlayamadı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu ve yanına düşürdüğü eli çok güçlü gözüken bir yumruk haline almıştı. ''Keşke gerçek bir babanın yapabileceği şeyi yapabilseydim ona.'' Kendini toparlamaya çalışarak yumruğunu çözdü. ''Ben sana baktığımda şimdiye kadar karşılaştığım her şeyin ötesinde bir güç, cesaret ve kararlılık görüyorum. Kızımın arkadaşını, çocuğumun yaşamını emanet ettiğim bir kadın görüyorum. Yarın oraya geri döneceğini biliyorum. Rourke, Dallas'a gittiğinizi söyledi. Senin için dua edeceğim.'' Eve ona baka kalmıştı. ''Sana kızgın kalmayı başaran kimse oluyor mu?'' Sam ağır, çekimser bir tavırla gülümsedi. ''Phoebe kısa zaman sürelerinde kalmayı başarır. O halde göründüğünden daha sert biri. Olanları unutalım.'' dedi ve elini ona uzattı. Eve içeri girdiğinde Somerset'i merdiveni cilalarken buldu. Kedileri Galahad'da öfkeli bir Buda heykeli gibi ilk basamakta oturuyordu. Her ikisi de Eve'i uzun, sevimsiz bakışlarla süzdü. ''Gezi çantanız hazırlandı. Rourke bir günlük kıyafet ve eşyanın yeterli olacağını belirtmişti. Söylemiştim sana, kendi çantamı kendim hazırlarım. O sıska parmaklarını eşyalarımın arasında gezdirmeni istemiyorum.'' Bilinçli olarak onu görmezden gelen kediye aldırmamaya çalışarak üzerinden geçmeye hazırlanırken olduğu yerde kaldı. Eli bir kırbaç hızıyla uzanarak Somerset'in cila bezinin ucunu yakaladı. ''Bu benim tişörtüm.'' ''Hiç de değil.'' Eve'in tanıyacağını biliyordu. ''Düzeltmem gerekirse bu şey bir zamanlar bir kıyafet olarak nitelendirilmiş olsa da şu anda bir bez parçası. Bir şekilde dolabınıza girmeyi başarmış. Şimdi tarafımdan fark edilerek mümkün olan tek kullanım şekliyle değerlendiriliyor.'' ''Lanet tişörtümü bana geri ver seni ukala, kemik kıçlı hamam böceği.'' Eve tişörtü çekti, Somerset bırakmadı. ''Giyilmesi makul, çok sayıda tişörtün var. Ben bunu istiyorum. Bu bir paçavra.'' İkisi de uçlarından çekerken tişört adil bir şekilde tam ortadan yırtıldı. ''Artık,'' dedi Somerset memnun bir ifadeyle, ''iki paçavra.'' Eve dişlerini sıkarak hırladı ve eski NYPGT tişörtünden kendine kalan parçayı yumruğuyla sıkarak öfkeyle merdivenleri çıkmaya başladı. ''Çekmecelerimden uzak dur seni sapık, yoksa parmaklarını ısırarak eklem yerlerinden koparırım.'' ''Evet,'' dedi Somerset kediye doğru. ''Temenin bu zorlu geziye iyi bir ruh haliyle gideceğini bilmek ne hoş değil mi?'' Eve yatak odasına girdi ve Rourke tam asansörden çıkarken Yırtık tişört parçasını odanın o tarafına doğru fırlattı. Tişört genç adamın çenesine çarptı. "Evet, seni görmek de çok hoş. Bak, o ukala gıcık pislik tişörtüme ne yapmış?" "Hmm." Rourke yırtık pırtık bez parçasını inceledi. "Tişört müymüş bu?" Parmağını eski bir delikten geçirdi. "Çok yazık olmuş. Ben de Somerset'le her zamanki sevgi sözlerinizi söylediğinizi duydum. Hem de ciğerlerinizin son gücüyle. Neden eşyalarımı hazırlamasını söyledin ona?" "Yapman gereken çok işin olduğundan diyebilirdim aslında ve yalan da olmazdı. Ama tam dürüst olacaksak iyi sevgilim, valiz hazırlamak konusunda berbatsın ve kendin yaptığında ihtiyacın olacak şeyleri asla almıyorsun. İç çamaşırlarımı kokladığından eminim." Rourke'un dudaklarında titrek bir gülümseme belirdi. "Evet, kafama oldukça hoş bir görüntü daha eklendi." Eve doğru ilerledi ve yüzünü ellerinin arasına aldı. "Sam'le barıştın. Sizi camdan gördüm. Kendini zaten o kadar suçluyor ki bir de ben üstüne gitmek istemedim. Çok yumuşak kalplisin. Sözlerine dikkat et dostum." Rourke eğilerek onun homurdanmaya hazırlanan dudaklarını öptü. "Ama bu ikimizin küçük sırrı olacak. İnan bana Nadine'le yaptığın röportajı izleyen kimse yumuşacık bir kalbin olduğundan şüphelenmez. Çok kararlı görünüyordun Teğmen. Elmas kadar parlak ve sert. Ama yine de Dune sana saldırmayacak. Ne demek istediğini bilmiyorum." "Ah, elbette biliyorsun." Eve omzunu silkti ve biraz geriledi fakat Rourke onu daha sıkı tuttu. "Yani denemeye değerdi. Bu konuda beni korumak için önüme geçmeyeceksin ya da başka herhangi bir konuda. Bana işimi öğretmeye kalkma." "Tamam, ama aynı şekilde sen de bana işimi öğretme. Sana sormak istediğim bir soru daha var. Ondan sonra bu konuyu bir süre erteleyeceğim. Gerçeği istiyorum Eve ve kelimelerin ne olursa olsun gerçeği gözlerinden göreceğimi bil." "Görür," diye düşündü Eve. Yalanları ayırt etmek konusunda yalan makinesinden daha iyiydi. "Savunmaya geçmem gerektiğini hissedip iyice gericiğine neden doğruca soruyu sormuyorsun?" "Yarın Dallas'a gitmemizin nedeni beni Julia'dan uzaklaştırmak mı?" "Hayır, nedeni değil ama ek bir faydası diyelim ve bana biraz daha zaman kazandırıyor." "Nedeni değil. Biraz geriler misin artık?" Rourke ellerini onun yanaklarına, omuzlarına ve kollarına doğru indirdi. Sonra gitmesine izin verdi. "Fini'den de gitmesini isteyebilirdim. Parker'la görüşmeyi o yapabilirdi. Neredeyse gidebilir misin diye soracaktım. Hatta ikimizden biri yapacaksa belki Fini Parker'dan daha fazla şey öğrenebilir diye mazeretler bulmaya başladım kendi kendime. Yani erkek erkeğe daha rahat olur tarzında şeyler. Ki bu saçmalık. Çünkü konu polis ve şahit arası bir durumsa aletin var mı yok mu bir önemi olmaz. Cinsiyet falan yoktur. Sen rozetsindir, hepsi bu. Onun gitmesini istememin nedeni kendimi korumak istememdi. Eğer hazır değilsen iyi, bunda utanılacak bir şey yok." "Ne zaman hazır olurum?" Kelimeler Eve'in ağzından kızgın bir tonla döküldü. "Yarın mı? Bir yıl sonra mı? Hiçbir zaman?" "Eğer bunun standart bir soruşturma sürecine engel olmasına izin verirsem, beni korkutan başka bir şeyle bir daha karşılaştığımda ne olacak? Ben korkak değilim. O yüzden işimi yapacağım. Birincisi bu. İkincisi, seni bir ya da iki gün gözümün önünde tutacağım ki net bir şekilde düşünebileyim. Sonrasını vakti geldiğinde düşünürüm." 22. ayrımın sonu. Sayfa 218. Devamı 23. ayrımda.